Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri. Yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sadam.
Hocam geçen hafta Hazreti Yusuf'a başlamıştık.
Evet.
Yusuf Aleyhisselam'da her türlü macera var.
Evet.
Kölelik, esaret, zenginlik, fakirlik,
Sonra
aşk
devletin
meselesi.
zirvesine tırmanma
Evet.
dediğiniz gibi de aşk meselesi
Evet,
var.
şimdi hocam orada bizim dikkatimizi çeken meseleden bir tanesi rüya meselesi.
Evet.
Çünkü direkt suresi rüya ile başlıyor. Rüyamda diyor ben işte güneşi, ayı ve 11 yıldızı bana secde ederken gördüm babacığım diyor. Yani çok ilginç bir şey bu. Şimdi bu psikolojide tabii rüyalar bilmiyorum bugün pek sanki ihmal ediliyor gibi geliyor bana. Halbuki tasavvufta rüyalar çok kıymetlidir. Bazı tarikatlarda manevi gelişim gördüğünüz rüyaya göre değiştirilir. Dersleriniz, manevi dersleriniz. Mesela işte rüyada yılan öldürmek, inek öldürmek, bunlar nefsi öldürmek gibi anlaşılır. Yani her rüyanın tabii Şeyh Efendi onları yorum yapar ve müridi ona göre şey yapar. Halbuki bugün bakıyorum modern psikolojide bu rüyalar işte beyindeki nöronlar arası fırtınalar, elektrik akımları gibi anlaşılıyor veya gündüz gördüğümüz, yaşadığımız hadiselerin tekrar gece yaşanması gibi. Tabii bunlar
Evet,
var hocam, yok demiyoruz da. Ne
çoğunlukla
dersiniz bu
böyle
konuda?
ama tabii klasik psikanaliz mesela Freud her şeye rağmen o kadar materyalist olmasına rağmen hocam rüya yorumu diye kitabı vardır yani.
Hmm, çok ilginç.
Ve onun öğrencisi ama sonradan ayrılan Carl Gustav Jung'un hocam rüya konusunda çok daha böyle Freud'den çok daha evrensel bir bakış açısı var. Freud aslında hocam gelenekten muhtemelen Kabala'dan devşirdiği bir yol üzerinden gitmiş yani. Onu indirgemeci bir şekilde ele almış. Yani cinsellik bir de saldırganlık
İki şey.
iki şeye indirgiyor. Jung bu anlamda çok daha geniş perspektiften bir rüya yani o anlamda tasavvufa yakınlık açısından Jung daha yakındır.
Hocam şunu desek olur mu?
Bu arada bitireyim
Buyurun.
hocam. Transpersonal psikolojide de önemsenir.
Rüyalar tabii ki.
Rüyalar önemsenir. Mesela benim çalıştığım isimlerden birisi Stanislav Grof. O. Ama dediğiniz gibi diyelim ki davranışçılar, bilişsel davranışçı terapistler, varoluşçu insancı terapilerin çoğu. Mesela diyelim ki okullarda psikolojik danışmanlıkta özellikle Carl Rogers'ın danışan merkezi insan yaklaşımı ön plandadır. Diyelim ki rüyayı hiçe sayar yani dediğiniz gibi. Önemseyen bir kanat var ama çoğunluğu önemsemiyor.
Sanki hocam modern psikolojide rüya tamamen beyinde olan bir şey gibi gözüküyor. Tabii beyin olunca beyin gündüz yaşadığını hatırlayabiliyor. Kendi değişik fikirleri o anda düşündüğü için onlarla alakalı bir şey olabiliyor. Ama benim görüşüm bizim esas etkilendiğimiz rüyalar ruhumuzla gördüğümüz rüyalar. Yani beynimiz kendi içinde bir görüntüleme oluyor falan filan oluyor, doğru.
Evet.
Bir de ruhumuzun bedeni bırakarak değişik alemlere gittiği ve oralardan bize getirdiği bilgiler görüntüler oluyor. Tahminim esas bizi ilgilendiren, bize manen yol gösteren bu tür rüyalar. İsterseniz Osman Nuri Topbaş Üstadımızın bu Nebiler silsilesinden şey yap devam edebiliriz. O şöyle diyor, rüya üç kısımdır.
Evet.
Bir hadisün nefs, kişi rüyasında kendi işini ve sanatını görür yahut aşık maşukunu görür. Bunlar insanın hayalinin bir neticesidir. Yani günün çok düşünüyorsun bir şeyi. Bir genç sevdiğini düşünüyor. Bir insan mesleğini düşünüyor. Yarınki çıkacak imtihanı düşünüyorsunuz.
Evet.
Gerçekten de rüyanızda size hatta bazen imtihan soruları gösterilenler de oluyor böyle.
Hocam mesela Rollo May onun Yaratma Cesareti kitabı var. Orada ilginç bir noktaya değiniyor hocam. Rüya sayesinde Nobel ödülü alan isimler.
Birkaç tane vardı öyle hatırlıyorum
Evet
ben
evet.
de.
Mesela Kekulé'nin benzen molekülünü keşfetmesi. Mesela çok ünlü kimyada hani periyodik cetvel var ya hocam. Mendeleyev. Onun mesela periyodik tabloyu oluşturmasında, Neeman'ın bilgisayarın temelini oluşturan buluşları yapmasında, Wiener'ın radarı bulmasında, Einstein'ın relativite kuramını geliştirmesinde, Tesla'nın pek çok buluşunda rüya ufuk açan bir boyut olarak duruyor.
Sanki Allah-u Teala bir insan bir konuda çok kafa yorunca
Evet.
ona ötelerden yardım ediyor.
Evet.
Yani siz geldiniz geldiniz bir şey bulamıyorsunuz. Bu tür
Evet.
böyle rüyasını görüp gece yazan sonra kalktığında bunu deneye döküp de efendim doktorasını bitiren tanıdıklarımız da var böyle.
Evet.
Allah-u Teala orada yardım ediyor size. Ama tabii bu beyinde olan bir şey esasında. Çoğu beyinle alakalı. Çünkü devamlı yaptığınız işi görüyorsunuz. Esas benim kastım yani bu...
Bunların da ötesine açılan bir boyutu kastediyorsun.
Bu nefsin konuşması.
Bu bir de şey, rasyonel değil aslında. Yani bilimin sınırlarını aşan bir şey. Öyle değil mi?
Gene de öyle tabii.
Yani,
doğru söylüyorsunuz.
Yani burası hani açıkta bunu nörobilim dersen... Nörobilim mesela hocam. Diyelim ki beynimizdeki düşünme ve öğrenmeyi sağlayan nöronlar... Bunlar arasındaki ilişkileri hepsini açıklayabiliyor. Peki... Bütün bunlar nasıl oluyor da bilinci oluşturuyor?
Onu açıklayamıyorum.
Daha ruha gelmedik hocam bak. Daha ruha gelmedik. Şimdi ama şimdi o ruhu bilmiyor, bilinci açıklayamıyor diye nöronlar hakkında söylediklerini hiçe saymak da yanlış.
Doğru.
Bu olayın diyelim ki birinci kat, ikinci kat bilinç, birinci kat nöronlar, ikinci kat bilinç diyelim, üçüncü kat diyelim ki ruh. Yani böyle bir katman katman düşünmek.
Ya Freud'un da o insanın işte agresif ve cinsellikle alakalı görüşleri esasında %100 yanlış diyemeyiz. Tek sıkıntı ilk kata girmiş, bodrum katına girmiş.
Orada kalmış.
Orada kalmış. Ya bunun 10. katı var, 99. katı var. Oraya çıksan evet. Oradan harika bir manzara, güneş batımı, ufuk hepsi var ama yok diyor.
Evet.
Ben diyor burayı bilirim, bundan başka bir kat da yoktur dediği için
mesela Abraham Maslow ne diyordu hocam? Abraham Maslow diyor ki Freud bize insanın hastalıklı tarafını gösterdi. Şimdi bize sıra geldi sağlıklı tarafını göstermek ve kendini gerçekleştiren davranış ve kanaat önderi olan insanlar üzerinden. Mesela Freud'un hocam örneklemi kimdi? Kim üzerinde çalışıyordu? Viyana Sosyetesi. Viyana Sosyetesi hocam o zamanların en marjinal insanları.
Ekstrem insanlar.
Evet.
Hedonist, zevkperest, parası
aşırı
çok.
Aşırı zengin aynı zamanda. Son tabii. Derece dediğiniz gibi egoist ve aşırı davranışlar içerisinde var. Ve bunlar arasında mesela realite için söylüyorum. Freud'un ailesi içerisinde bile çok ensest ilişkiler var. Yani şey içerisinde Viyana Sosyetesi arasında da bu tür ilişkiler de var. Bütün bunlar tamam yani sonuçta bunlar insan ne kadar kötü olursa olsun insan. İnsanın demek ki hastalıklı tarafı ama insan bundan mı ibaret? Değil.
Şimdi hadisün nefs dediğimiz nefsin konuşması demek ki insan nefsi o insanın hayvani tarafı cinsel tarafı neyse size gece konuşuyor. Ben şunu istiyorum belki Freud'un şuuraltı dediği. Evet. Psikolojideki o meşhur şuur altı meselesi biraz insanın o karanlık tarafları nefis dediğimiz zaman da diyelim ki şimdi inşallah Ramazan ayında oluyoruz. Gündüz öğlen oruçlu şekilde uykuya varıyoruz. Kaylül dediğiz. Dondurma yalıyoruz. Şimdi bu hadis-i nefs bu işte. Nefsimiz bizden soğuk bir şeyler istiyor o sıcakta.
Evet.
Tabii bu nefsin konuşmasını dinleyeceğiz yerine göre. Bazen yerine getiririz bazen yerine getirmeyiz. Artık o haram mı helal mı bunu düşüneceğiz. Şimdi bu yalnız ikinci bir şey daha var diyor. Şeytanın korkutması.
Evet.
Şeytan insanı korkutmaktan, insana kabus göstermekten zevk alıyor hocam. Bize düşman olduğu için hani bizim ben şunu benzetiyorum. Horoz kavga ettiriyoruz işte efendim deve yürüyüşü yaptırıyoruz ya.
Evet.
Şeytan da rüyada bizi böyle boş işle uğraştırıp kahkaha atıp gülüyor herhalde.
İşi o. Ve insan tabii aslında insan kendini buna angaje ediyor. Yani şey de çok ilginçti. Ayette hesap zamanında insanlar şeytana uyanlar şeytandan şikayetçi oluyor. Diyor ki benim sizin üzerinizde bir zorlama gücüm yoktu ki.
Ya. Hatta diyor fela telumuni velumu hafızakum. Beni suçlamayın. Evet. Kendinizi suçlayın diyor.
Değil mi? Siz kendiniz geldiniz.
Size
yani.
Yalan diyor. Hayaller sattım. Hmm.
Hatta bizde yalan bir deyim var hocam. Şeytana uydum. Yani şeytan beni kendine uydurdu demiyor yani. Aslında söz doğru yani.
Doğru. Şeytan
yani
bir şeyler
irade
söyledi.
Şey de insanın elinde yani.
İnsan çok değişik bir varlık ya. İnsan kendisini kandırmayı da seviyor. Bırak başkasını kandırmayı. Hocam biz hiçbir insanın hiçbir sözüne %100 emin olamazsınız. İmam Gazali bunu çok güzel açıklıyor. İşte Riya bölümünde falan. İnsan çok dindar gözüküyor. Ben size nasihat ederim. Nasihat gayet güzeldir zahirine baktığınızda ama niyetim bilseniz bana kızarsınız. Belki o nasihatta bile size yönlendirmeye, manipüle etmeye çalışıyorum. Hocam çok çalış, zengin ol diyorum. Ama amacım sizden istifade etmek mesela. Hmm,
evet.
Sizin iyiliğiniz için değil.
Yani insan en çok kime yalan söylüyor?
Kendisine esasında.
En çok kimin yalanına inanıyor?
Kendi yalanlarına.
Ve insanın beyninin bir özelliği hocam. Kendine çalım atma özelliğine sahip. Mesela kendini öyle yalan söylüyor ki hocam. O kadar ikna edici. Yalan olmadığına inanıyor.
Bu çok zor işte.
Yani sadece şey o halden çıktığı zaman O tasavvufta onun için hal çok önemli vurgulanıyor yani.
İşte gurur kibir de öyle esasında. İnsan kendini kandırıyor. Ben çok büyük adamım diyorsun. Evet. Büyük olmadığında farkındasın esasında ama elinde değil. Bir süre sonra inanmaya da başlıyorsun. Hakikaten önemli evet. Adamım ben diyorsun. Ben olmasam diyorsun falan filan. Bu dünyanın işleri ters gider diyorsunuz. O yüzden...
Tam Yusuf Peygamber'de rüya konusu nasıldı?
Oraya gireceğiz şimdi. Sırasına gittik. Hadisün nefs. Şeytanın evet. Korkutması. 3. Allah'tan gelen tepşirat, müjdeler.
Evet.
Yusuf Aleyhisselam'a gelen o rüya işte müjdeydi. Zaten babası anladı
neydi
ve...
Neydi o rüyayı bir hatırlayalım o zaman.
Diyor ki babacığım diyor kalkıyor sabah. He. Yusuf Aleyhisselam.
Ay, güneş ve 11 yıldızın ona bana, secde etmesi.
Önümde yani saygı secdesi diyelim biz buna. Yani ibadet değil o. Eğildi önümde karşımda. Bana saygı gösterdiler. Şimdi biz olsak yahu 5 yaşındaki çocuk 6 yaşında 7 yaşında herhalde 10 yaşında bile yoktur. Ki 10 yaşında da olsa ya oğlum sen akşam ne yedin ne saçmalıyorsun
evet.
Gibi bir şey diyebiliriz. Ama tabii Yakup Aleyhisselam bir peygamber. Hemen o rüyadaki
inceliği
seziyor.
Mesajı orada görüyor, müjde okuyor. Var.
Peki burada başka psikolojik şeye gittik şimdi. Tabii bu Allah'ın bir müjdesiydi. Tepşirat dediğimiz. Yakup Aleyhisselam bunu anladı da Yakup Aleyhisselam diğer oğulları da öyle boş adamlar değil. Onlar da peygamber evladı. Evet. Hem de kaç göbek. Yani Yakup Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam. Onlarda da böyle hani bu medyum falan diyorlar ya. Yani kalp ve ruh alemleri çok gelişmiş kimseler bu peygamber evlatları. Aman diyor aman. Sakın kardeşlerime bahsetme bundan diyor. O çok ilginç geliyor bana.
Evet.
Şimdi hocam 5 çocuk oğlan çocuğu büyüttük. Yahu 15 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki çocuk kardeşini kıskanıyor ya.
Evet.
Bu kardeşler arası kıskançlığı ciddiye almak lazım.
Evet. Özellikle yeni doğan olduğunda mesela bir büyüğünün tavrı özellikle çok şey olabiliyor. Uyum sorunu olabiliyor, çekişmeler olabiliyor. Bu arada eski Türk mitolojisini okumuştum Bahattin Ögel'den hocam. Orada şey var. Çok fazla kardeşler arası rekabet efsaneleri var yani.
İlginç.
Evet yani önemli çünkü Habil ile Kabil de hocam kardeş değil miydi?
Yani işte bu Habil ve Kabil'in bir benzeri ne? Hatta daha kötüsünü Yusuf Aleyhisselam'da görüyoruz. Çünkü orada bir Kabil karar almış tek başına öfkesiyle olabilir.
Evet.
Bir insan mesela çok kızar. Nitekim haberlerde görüyoruz. Bir öfkeyle annesine babasına çocuğuna zarar veren, akrabasına arkadaşına zarar veren çok insan var. Her gün belki onlarca böyle vaka olabiliyor.
Evet.
Ama... 10 kardeş bir araya gelsin. En küçük kardeşlerini kuyuya atsın. Tabii 10 kardeş deyince Allah bilir belki işlerinde 30-40 yaşında bir kardeş de vardı şüphesiz. Aralarında birkaç yaş olduğunu düşünsek.
Evet.
Şimdi Yusuf Aleyhisselam 10 yaşında olsa nereden baksanız.
Her yıl bir çocuk da olsa bir kere yani, en az 20 yaşında.
20 belki bence en az 30-35 vardı. Ya 35 yaşında bir adam 10 yaşındaki çocuğu kuyuya atmaya kalkıyor. Kardeşlerine evet. İşbirliği yapıyorlar.
Ve bu arada kuyuya atıyor, onun öleceğini bile bile atıyor. Değil mi hocam? Çölde.
Aynen, aynen.
Ve üstelik öldürsen daha iyi çünkü orada ne yapacak?
Acı çekecek çocuk ya.
Evet, korku, kaygı ve yani dehşet bir şey gerçekten.
Bu demek ki hani bir anlık öfkeyle bir insan bir insana yumruk atıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'la vurmuş, Kıbrı'yı öldürmüş. Hani bu bir bakıma makul değil şüphesiz de.
Hani bir açıklaması
anlaşılır
var yani.
Anlaşılır tarafı var ama... 10 kardeş beraber otursunlar. Ya assak mı kessek mi kuyuya mı atsak? En son en insaflısı diyor ki kuyuya atalım ya ölür veya birisi alır götürür ondan kurtuluruz. Onu da diyenler var. Bu kuyuya birisi illa kova sarkıtacak. Gelen geçen kafileler. Bir kafile alır bunu götürür diyen de var. Şimdi burada çok dehşet bir şey var yani. Planlama, projeleme var. O yüzden anne babaların görevi ve çocukların psikolojisini takip edip eğer kıskançlık hadisesi varsa kıskanmaya vesile olmamak lazım.
Ve bunu hocam daha şey yeni doğan olduğunda hemen yapmak gerekiyor. Hatta doğmadan önce küçük çocuklar varsa özellikle diyelim ki 2 yaşına 3 yaşına bir çocuk var bebek daha yeni bir bebek geldi. Şimdi ilgi birdenbire değişiyor. Gelen misafirler bir yeni bebekle ilgileniyor. Anne baba ihtiyacı olduğu için
tüm bebeğe, belki
ona daha çok ayırıyor. Ve şimdi bebek doğmadan onu alıştırmak gerekiyor yani. Yoksa hakikaten o kıskançlık bir fay hattı oluşturuyor.
Belki o küçük çocuklar psikologların işi ama biraz daha büyük çocuklar bizim de ilgimize çok giriyor. Sizin de bizim de maşallah evet. Beşer oğlumuz olduğuna göre. Şimdi gerçekten mesela birine bir şey aldın mı? Ben hatta çok komik bir şey söyleyeceğim size hocam. Aynı renkte iki ayakkabı alıyorum aynı numara. Veya iki oyuncak alıyorum aynı renkte. Ya karışıyor mu ne yapayım? Birine yoksa... kırmızı, birine yeşil alsam. O yeşil benimki niye kırmızı? Evet. Veya tam tersi. En son artık şimdi bizim eve gelsiniz hallet edersiniz.
Hmm.
Aynı marka, aynı numara iki ayakkabı kapının önünde.
Nasıl karıştırmıyorlar?
Vallahi artık olsa karışmıyorum. Onların göre, ona da uğraşmıyorum ama çünkü çok başıma geldi.
Evet, yani, çözümü bunda buldunuz yani.
Aynı marka farklı renk olsa illa birini beğendi diğeri de beğeniyor. Böyle bir komik dünyada yaşıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna çok dikkat ediyor. Mesela bir gün sahabeden birisi bir çocuğunu öpmüş, diğerini öptün mü diyor.
Hmm.
Şimdi birine hediye aldın, diğerini almadın. Birine oyuncak aldın veya birine çok kaliteli oyuncak aldın. Her zaman iltifat ettin, o aslanım falan dedin. Evet. Diğerine ya anne baba olmak kolay değil, çok dikkat edeceğiz.
Hocam benim tanıdığım böyle çok iddialı psikoterapist bir arkadaş vardı. Çok iddialı ama doktorası da var, üniversitede hoca. İsim vermiyorum. Ama mesela zamanında çocukluğunda anne babasının kardeşlerine yapmış olduğu, erkek kardeşine yapmış olduğu ayrımcılığın acısını ve yarasını. Acı ayrı, yara daha şey hocam.
Ağır.
Çok böyle keskin bir şekilde şey diyordu. Yaşıyordu yani. Doğru. Şimdi yani bunu şunu hiç anlatıyorum. Yani bir psikoterapist böyle bir şeyi yaşar mı? Yaşar. Yani zaten psikoterapistin bir hiçbir derdi yoksa Nasrettin Hoca'nın dediği gibi bana damlanmış şey getir. Onun da derdi olur yani. Olmayacak bir şey değil. Ama psikoterapist olması bile onu aşamamasına, aşmasına yetmeyebiliyor demek istediğim yani. Evet. Dediğiniz gibi bu çocuklar üzerindeki ayrımcılık konusunda çok şey etmek lazım.
Evet, durmak. Rüyamıza geri dönersek.
Evet.
Allah'tan gelen müjdeler diyor ki rüya meleği kişiye Ümmül Kitap'tan bir nüsha getirerek Lehv-i Mahfuz'dan eserler yani kayıtları gösterir. Bu rüya sahihtir. Rüya-i salihadır. Bunlara sadık rüya da denir. Ve bu tür rüyalar Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Zaman yaklaştıkça yani kıyamet yaklaştıkça müminin rüyası neredeyse hiç yalan çıkmaz. Gördüğü gibi gerçekleşir. Müminin sadık rüyası nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Tabi bugünü şey kabul etmiyor modern psikoloji. Çünkü modern psikolojide ilahi alem, gayb alemi, melekut alemi, Allah, peygamber ve melek olmadığı için yok diyor. Bu diyor beynin kendi kendini efendim avutmasıdır, oyalamasıdır şeklinde bugün bu tür ilahi menşeeli ilham türü rüyaları kabul ettiremiyoruz. Halbuki bunlar var ve pek biraz önce bir kısma bahsetmiştiniz.
Evet.
Nobel ödülü. O biraz beyinle alakalı. Ama gerçekten insanın istikbaliyle alakalı. Yani böyle ilginç rüyalar da geliyor senin başına.
Tabii sonuçta bilim böyle durumları olağanüstü durumlar, olağan dışı durumlar daha doğrusu olarak tanımlıyor. Açıklaması bunların yok. Ama bu arada ben hala şey, o buluşların içinde şey, keşf ve ilhamın da katkısı olduğunu düşünüyorum yani.
Kesinlikle hocam.
Yani çünkü sonuçta yani hani akıl dediğimiz şey, eğer rasyonel dediğimiz şeyse bunlar supra rasyonel şeyler. Hmm. Yani aklın üstünde yer alan şeyler. Aklı aşan şeyler. Ve rüya o konuda hakikaten şeyde de psikolojide de hocam lucid rüyalar var. Geleceği öngören rüyalar var. İbn Arabi'nin mesela hocam.
Hmm.
Bunlar şeyde de kolektif rüyalar var. Bir de çok ilginç Inception filminde vardı hocam.
Hmm.
İşte ortaklaşa uyuyarak bir insanın rüyasında onun bilinçaltını değiştirmek gibi operasyonlar. Ama hocam bununla ilgili yeni çalışmalar da yapılıyor. Yani rüya üzerinden insanların bilinçaltına erişme çabası bugün artık şeyde bile nörobilimin bile ilgi alanına giren konular arasında. Uç konular.
Hmm.
Henüz böyle şey değil, bir teknolojiye dönüşmüş değil ama orası bile ilgi alanında artık.
Şimdi eskiden padişahlar buna çok önem verirmiş. 3. Ahmet rüyasında Nemçe kralı, Macaristan kralı. O zaman ne vardı hocam? Ne imparatorluğu vardı? Macaristan'ın bir şeysi vardı ya.
Unuttum ben de adını.
Evet. Meşhurdur o, tarihte geçer. Nemçe kralı, Macar kralı 3. Ahmet'in sırtını alıyor, güreşiyorlar. Bir vuruyor yere, küt, nakavt ediyor. Hmm. Şimdi canı sıkılıyor rüyayı çok. Anlatıyor sarayda vezirlerine. Hepsi diyorlar ki padişahım, bu rüyanın yorumama hali yok. Aman sakın ha, Nemçe kralıyla, Macar kralıyla Lehistan kralıyla sakın savaşmayalım.
Hmm.
Yani onlar sataşsalar bile barışı korumaya çalışalım gibi bir yorum yapıyorlar. Üçüncü Ahmet'in hoşuna gitmiyor. Tutuyor bunu bir name mektupla Hüdayi Hazretleri'ne gönderiyor. Şimdi Üsküdar'daki tekkesi var ya.
Hı hı.
O mübarek de o rüyanın geleceğini biliyor, yazmış. Yorumunu yazmış daha rüya
gelmeden, anlatılmadan.
Şimdi diyor ki padişahım, rüyanın yorumu çok güzel. İnsanın diyor en güçlü yeri sırtıdır. Bu gördüğümüz alemde de en güçlü yer toprak, zemindir. Yani tonlarca şimdi yük koysak toprak çökmüyor.
Evet.
Altı sağlamsa. 100 katlı bina yapıyorsun. Duruyor yerinde yani. Şimdi sizin en güçlü yerin sırtınız toprakla birleşince diyor siz Demce kralını yeneceksiniz. Savaşa gidebilirsiniz. Ya ne kadar tehlikeli bir yorum. Osmanlı'da şöyle bir adet var. Bir general paşa savaşı kaybederse
kellesi gider.
İnfaz ediyorlar.
Hmm.
Çoğu zaman İstanbul'a gelmeye zahmet etme diye. Sebebi de Allah'a emanet şu. Adam gibi plan proje yap. Binlerce senin yüzünden şehit veriyoruz. Ona göre işini ciddiye al. Yani bu tartışılır bence hani. Bu infaz doğru mu? O ayrı bir konu. Şimdi burada Hüdayi Hazretleri kellesini de tehlikeye atıyor ha. Şimdi eğer sultan yenilseydi ordu. Gel bakalım Hüdayi Efendi.
Evet.
Senin yüzünden orduyu gönderdik. Askerlerimiz kırıldı. Bunun hesabını ödeyeceklerdi.
Evet.
Ve Allah'tan ki o savaş kazanılıyor. Tabii Hüdayi Hazretleri ondan sonra daha da bir manevi kıymeti artıyor saray camiasında. Bugün bence aklıma şu geldi kıymetli hocam. Ya bu rüya yorumunu bilen insanlar çok az. Bilenler ortaya çıkmıyorlar ama bunu acaba biraz daha böyle araştırma merkezleri olsa da tasavvuf psikolojisi, dernekleri, merkezleri. Yani keşke bu rüyalarla alakalı çalışmalar yapsak. İbn-i Sirin yazmış bir zamanlar tarihte kalmış.
Evet. Şimdi mesela Freud şu konuda haklı hocam. Diyor ki rüyalar bilinçaltına giden kral yoldur.
Çok ilginç.
Yanlış olduğu nokta neresi? Sadece bilinçaltına değil.
Bilinç üstü de varmış. Üstü de yaşa. Zaman. Çok güzel hocam.
Şimdi eksi sayılar var, artı da var. Yani aşağısı varsa yukarısı da var. O nedenle rüyalar bir de insanın kendini tanıması bakımından. Mesela transpersonel psikolojide Grof'un yaptığı şeylerden bir tanesi hocam. İnsanları transa sokarak rüya görmelerini trans halinde sonra mantra çizdiriyor ve rüyalarını anlattırıyor ve onlar üzerinden yorumlar yapıyor yani. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Ne demek istediğim anlaşılsın. Mesela birisi resim çiziyor. Gördüğü rüyayı anlatan bir resim çiziyor. Doğum esnasında anne karnından çıkarken şeyde kanalda tıkanmış kalmış mesela. Şimdi mesela bu kişinin kapalı yerde ve karanlıkta kalma fobisi varmış çok. Üzerine biraz baskı geldiği zaman aşırı tepkiler veren insanmış. Mesela Grof hocam bu doğum esnasında yaşanan deneyimlerle rüyalar ve insanın psikolojisi arasında şeyler kuruyor. Bağlar kuruyor. Kendini tanıma konusunda katkısı olacaktır. Bu arada hocam mesela psikolojide biraz transpersonel psikolojide, parapsikolojide de var. Premonisyon. Yani geleceğe dair öngörüde bulunan rüyalar. İbn-i Arabi'nin çok ünlüdür hocam. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu bir asırdan önceden müjdelemiş olması. Eşeceretur Numaniye de Şam'ın ve Mısır'ın fethinden Yavuz Sultan Selim'in Şam'a girmesi ve kabrini ortaya çıkaracağı. İzâ
dekale sin fişin
evet, evet.
Sahara kabru muhiddin diyor.
Evet.
Sin şına girince sinden Selim'i kastediyor.
Evet.
Şinden de Şam'ı kastediyor. Sin diyor şına girince Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar diyor. Ve gerçekten evet. De çıkıyor. Dediğiniz gibi bu tür istikballe alakalı rüyalar var. Çok gerçekleşen. Bir de bu bir kahin bir kadın vardı ya. Zaman zaman gazeteler yine bir falanca kahin kadın.
Romanyalı bir kör kahin. Ben de hakkında çok bilgim yok ama hocam dünyada kahinliğin ve medyumun en güçlü olduğu yerlerden birisi Romanya.
İlginç.
Öyle bir gelenek var. Bu arada Romanya Roman halkı demek. Roma halkı. Yani şeydir. Kadim bir halktır yani o anlamda. Ve sonuçta işin tabii bir böyle fantastik tarafı var, manipülatif tarafı var, karmaşık tarafları var ama bütün bunların dışında rüyaların insana ufuk açan bir tarafı da var. Yani bu konudaki yanlış örnekler üzerinden giderek ya da sapkın örnekler üzerinden giderek rüyayı tümüyle şey etmek yanlış. Aklıma şey geldi. Üniversite yıllarında Ethem Cebecioğlu Hoca'nın yanına Ankara İlahiyat'ta ziyarete giderdim. Ben orada şunu fark ettim. Ethem Hoca parapsikoloji kitapları okutuyor derste aynı zamanda. Hmm. Hocam dedim, tasavvuf parapsikoloji. Ya dedi, Bayzan dedi, ilahiyatta dedi o kadar bir tasavvuf karşıtlığı var ki diyor. Hmm. Ve olağan dışı haller. Ben diyor diyelim ki rüyayla ilgili bir mevzuyu tasavvuf üzerinden anlattığım zaman saçma sapan diyen ilahiyat hocasına parapsikoloji üzerinden anlattığımda, mesela diyelim ki geleceği öngören rüyalara İbn Arabi'den anlattığım zaman saçmalama diyen, ama diyelim ki parapsikoloji üzerinden anlattığım zaman duruyor diyor hoca.
Bu da bizim nedense maalesef özgüvenimizi kaybetmişiz sanki millet olarak. Yani bir batılı işte Rollo Moy deyince, Seligman deyince hakikaten ölemiş mi, yeni bir şey keşfetmişiz gibi rüyalarımıza dört elle sarılıyoruz.
O var, bir de şey var tabii hocam, orada kabul etmek lazım. Bir kuşak ilahiyatçılar bizde pozitivizme çok yaklaştılar. Her şeyi pozitivizm eksenine. Şimdi tabii diyelim ki biz de sohbetlerimizde bilime, modern bilime, araştırmalara, nörobilime, psikoterapiye atıfları yapıyoruz ama onları tümüyle yatsımak da yanlış, ama her dediğini doğru olarak kabul etmek de yanlış ki zaten psikoterapi, psikoloji, psikiyatri kendi içinde de şiddetli tartışmaları var hocam. Yani hani eleştiri hakkı burada geçerli.
Eyvallah. O zaman bugün şöyle bitirelim. Keşke rüya yorum analiz merkezlerimiz olsa, rüyaları araştıran merkezlerimiz olsa. Bunlar insanın kayıptan haber almasıyla alakalı kısmı var, şuur altımızla alakalı kısmı var. Değişik modern psikolojinin de her dediğine yanlış diyemeyiz ama eksikleri çok fazla. Biz Müslümanların bir vazifesi de dünyadaki insanlara bu manada yardımcı olmak, ama maalesef sanki bu sahada biraz ketum bir saha.
Evet.
Bilen söylemiyor. Söyleyenler de bilmiyor bu işi gibi bir...
Bilen söylese muhatap onu nasıl kullanacak bilmiyor. Bir de o insan bu yorumu kaldıracak düzeyde mi hocam?
Zaten
o da bir problem
bugünkü
yani.
Bugünkü rüyada işte Yakup Aleyhisselam çok seviniyor. Yusuf Aleyhisselam onun sevgisi 3 misli artıyor.
Evet.
Peygamber olacağını anlıyor çünkü. Kardeşleri de anlıyor. Onlar da bu şartları biliyorlar. Kinlerini biliyorlar. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Haftaya yine Yusuf Aleyhisselam'dan devam edelim. Yusuf Aleyhisselam hikayesi bayağı
uzun.
Bize psikolojik olarak yolumuzu aydınlatacak inşallah.
Evet inşallah.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.